Bruno Schulz. Nemrut. Seslendiren Akın Altan. O yılın koca Ağustos ayını bir gün mutfağın zemininde görüverdiğim harika bir küçük köpekle oynayarak geçirdim. Ürkek bir hayvandı. Ciyak ciyak bağırıyordu. Hala bebekler gibi süt kokuyordu. Henüz tam biçimini bulmamış olan toparlak kafası titriyordu. Pençeleri köstebek pençesi gibi iki yana açılıyordu. Çok ince, ipek gibi yumuşak tüyleri vardı. İlk gördüğüm andan başlayarak ne kadar heyecanım, hayranlığım varsa hepsi bu yaşam kırıntısına gitti. Yüreğimdeki yeri güzel oyuncaklardan daha derinde olan bu tanrılar gözdesi, göklerin neresinden inip gelmişti ki? Hiçbir ilginç yanı olmayan yaşlı bir hizmetçi kadının aklına böylesine sevimli bir köpeği kentin varoşlarındaki evinden alıp bizim mutfağımıza, çok erken, doğaüstü bir saatte hem de, getirmek gibi harika bir düşünce gelebileceğini kim düşünürdü ki? Ah! Bu mutlu olay tamamlanıp, köpek, Adela'yla evdeki öteki kişilerin ilgisini çekmeden mutfağın sarı zemininde ürkek ürkek yatıp bizi beklerken ben, ne yazık ki, uykunun karanlık bağrından henüz kopmamıştım. Neden beni daha önce uyandırmadılar? Yerde duran süt kabı, Adela'nın annelik içgüdülerini kanıtladığı kadar, ne yazık ki babalık zevkini tatma olanağını kaçırdığım anların da kanıtıydı. Ama önümde bütün bir gelecek uzanıyordu. Yeni deneyimlere, deneylere, keşiflere açılan ne büyük bir umut kapısıydı bu. Yaşamın en temel gizi burada, bu basit, oyuncağa benzeyen biçime indirgenerek, doymak bilmez merakımın önünde sergileniyordu. O yaşam kırıntısına, sonsuz gizemin yeni, hoş bir biçime bürünmüş olan o zerresine sahip olmak fazlasıyla ilginç bir şeydi. Ve salt bu şeyin yabancılığı, biz insanların içinde var olan yaşam kıvılcımının, beklenmedik bir biçimde değişik bir bedene, bir hayvan bedenine aktarılması, içimde sonsuz bir merak uyandırdı. Hayvanlar, insanın doymak bilmez merakının nesnesi. Sanki, İnsanın kendi kendini tanıyabilmesi için yaratılmışa benzeyen, onun zenginliğini, karmaşıklığını, her biri tuhaf bir sona, kendine özgü bir verimliliğe ulaşan binlerce değişik olasılıkla ortaya koymak için yaratılmış yaşam bilmecesinin örnekleri, insanlar arasındaki ilişkileri bozan tuhaf düşkünlüklerin karışıklığının yükünü henüz taşımayan yüreğim, yaşamın sonsuzluğunun dışa vurumu olan bu canlıya karşı sevgiyle dolmuş, kendi kendine açığa vurma demek olan sevecen bir meraka kapılmıştı. Köpek sıcacıktı. Kadife gibi yumuşaktı. Yüreği küçük küçük ama hızla atıyordu. Çiçek yaprağı gibi yumuşacık iki kulağı, donuk mavi gözleri, parmağınızı başına bir iş gelmeden içine sokabileceğiniz pembe bir ağzı, ön patilerinin üstünde, dış taraflarında harika pembe sihirler olan narin, masum pençeleri vardı. Pençelerinin üzerinde sürünüp süt çanağının tam içine dalıyor, oburca, sabırsızca soluk pembe dilini uzatarak sütü çabucak yalayıp yutuyordu. Karnı doyunca ucundan süt damlayan ufacık ağzını acıklı bir biçimde kaldırıp o süt banyosundan hantal adımlarla uzaklaşıyordu. Sallanarak, düzensiz bir yol izleyerek, ne yöne gideceğini bilmeden, beceriksizce yuvarlanarak ilerliyordu. Genellikle belirsiz, sürekli bir keder içinde olurdu. Kederli umarsızlığı içinde bir öksüze benzerdi. Heyecanla yenen yemekler arasında kalan zamanın boşluğunu dolduramayan bir öksüze. Bu ruh durumu, devinimlerindeki amaçsızlıkta, anlamsız melankoli krizlerinde, üzgün üzgün inlemesinde, bir yerde oturup kalamamasında gösterirdi kendini. Korunma ve sevgi gereksinmesini gidermek için titrek bir top gibi kıvrılıp uyurken bile, uykusunun derinliklerinde bile, yalnızlık ve yuvasızlık duygusundan kurtulamazdı. Ah, alışkın olduğu karanlıkta, ana rahminin sıcak yuvasından alınıp yabancı, aydınlık bir dünyaya getirilen genç, güçsüz bir canlı, nasıl da büzülüyor, geri çekiliyor, kendisine söz verileni almaktan kaçınıyor, hem de ne tür bir tiksinti ve düş kırıklığıyla. Ama küçük Nemrut, Ona taktığımız onurlu ve savaşçı ad buydu. Giderek yaşama alışmaya başladı. Kafasındaki tek düşünce olan ana rahmine geri dönmeyi isteği, çevresindeki çekici şeylerin çokluğu karşısında siliniverdi. Dünya ona tuzaklar kurmaya başladı. Çeşitli yiyeceklerin yabancı, düş kırıklığı yaratan tatları, sabah güneşinin döşemeye kare biçiminde vuran ışığı, o ışığın içinde dinlenmenin keyfi, kendi bacaklarının, kendi pençelerinin devinimleri, onu çapkınca oyuna çağıran kuyruğu, insan ellerinin onu oyun oynamaya kışkırtan okşaması, onu yepyeni, şiddetli, tehlikeli devinimler yapmaya yönelten o sevinç, bütün bunlar, hayatı denemesi, ona boyun eğmesi için, içini gıcıklıyorlar, onu dürtüyorlardı. Bir şey daha. Nemrut, yaşadığı şeylerin yeni gibi görünmelerine karşın, daha önce de, hem de birçok kez, var olduklarını anlamaya başlamıştı. Bedeni, olayları, izlenimleri, nesneleri tanımaya başladı. Gerçekte bunların hiçbiri onu fazla şaşırtmıyordu. Yeni koşullarla karşılaşınca, belleğinin, bedeninin içinde yerleşik belleğinin kaynağına dalıp körlemesine telaşla araştırıyordu. Çoğu kez de kendi içinde uygun bir tepkinin hazır bulunduğunu görüyordu. Plazmasında, sinirlerinde kuşaklar boyu birikmiş olan bilgelikle beceriyordu bunu. O ana dek ayrımsamadığı, ancak ortaya çıkmaya hazır olarak pusuda bekleyen eylemlerle, kararlarla karşılaştı. Genç yaşamının arka perdesi, yani kovaların, karmaşık, ilginç kokulu bezlerin bulunduğu mutfak, Adela'nın terliklerinin tıkırtısı, kızın gürültüyle koşuşturması artık onu korkutmuyordu. Mutfağı kendi alanı olarak görmeye alıştı. Orada evinde olduğunu duyumsamaya, oraya ait olduğuna ilişkin, neredeyse yurtseverlik gibi belli belirsiz bir duygu geliştirmeye başladı. Elbette ki döşemelerin temizlenmesi, doğa kurallarının bozulmasıydı bu. Sıçratarak dökülen, bütün mobilyaları ıslatan küllü sıcak su, Adela'nın fırçalarının yerleri gürültüyle temizlemesi biçiminde apansız bir tufan olmadığı sürece. Ama tehlike geçti. Artık dinginleşen, kımıldamayan fırça köşesine döndü. Döşemede tatlı bir ıslak tahta kokusu kaldı. Alışılmış haklarına, kendi alanında özgürce hareket etme olanağına yeniden kavuşan Nemrud'un içinden, ansızın eski bir hayali dişlerinin arasına alarak bütün gücüyle didiklemek, sağa sola çekiştirmek geldi. Kötü hava koşullarının yeniden denetim altına alınmış olması, içini tanımlayamadığı bir sevinçle doldurdu. Ansızın durdu. Önünde, yaklaşık 3 köpek yavrusu adımı uzakta, kara bir canavar görünmüştü. Bir sürü karışık, sopamsı bacağın üstünde çabucak ilerleyen bir bostan korkuluğuydu bu. Derinden sarsılan Nemrut, o parlak böceğin ilerlemesini gözleriyle izliyor, örümceği andıran bacakların tuhaf bir hızla taşıdıkları o yassı, görünürde başsız olan gövdeyi gerginlik içinde gözetliyordu. Bu görüntü, içinde bir şeyleri kıpırdattı. Henüz çözümleyemediği bir duyguya kapıldı. Oldukça zevk veren bir öfkeyle korku karışımıyla güçlülüğün, özgüvenin, saldırganlığın verdiği ürpertinin birleşmesiydi bu. Ansızın ön ayaklarının üzerine çöktü. Kendine yabancı gelen, tuhaf bir ses çıkardı. Alışılmış inlemesine hiç benzemeyen bu sesi bir kez çıkardı, sonra inceltti, duraksamalı bir ezgi biçiminde yineleyip durdu. Ne var ki, apansız bir esinle doğuveren bu yeni dili kullanarak boşuna konuştu böcekler. Çünkü bir hamam böceği böyle bir söylevi anlayacak yetenekte değildir. Bu yüzden hamam böceği, aleminin eski miyantörelerinin kutsadığı adımlarla odanın bir köşesine yaptığı yolculuğu sürdürdü. Kin duygusu henüz köpeğin ruhuna sızmamış, orada güçlenmemişti. Köpeğin içinde yeni uyanan yaşama sevinci, her bir duyguyu büyük bir şakaya, sevince dönüştürüyordu. Nemrut, havlamasını sürdürdü. Ama sesinin tonu belli belirsiz değişmiş, daha öncekinin gülünç bir yansılaması olmuştu. Beklenmedik karşılaşmalarla, zevklerle, heyecanlarla böylesine dolu olan yaşamın, o kusursuz girişimin inanılmaz mucizesini dile getirmek için çabalıyordu şimdi. Son.